Ayrım 64.
Sonunda biraz önce dışarı çıkan Mihail Makarovic girdi içeri, heyecanlı bir tavırla savcıya yaklaştı, yüksek sesle "Uzaklaştırdık onu, aşağıya götürdük," dedi. "Şu zavallıya bir şey söylememe izin verir misiniz? Sizin yanınızda söyleyeceğim, siz de duyacaksınız." Sorgu yargıcı, "Buyurun Mihail Makarovic," dedi. "Şu anda bu dileğinizi kabul etmememiz için hiçbir neden yok." Mihail Makarovic son derece heyecanlı, yüzünde zavallıya yürekten bir acıma anlatımı, söze sanki baba şefkatiyle başladı. "Dimitri Fyodorovic, beni dinle canım. Agrafena Aleksandrovna'yı götürüp elimle hancının kızlarına teslim ettim. Şu ihtiyar Maksimov da hiç ayrılmıyor yanından. Yatıştırdım onu, duydun mu? Yatıştırdım. Kendini temize çıkarmanın gerektiğini, seni rahat bırakmazsa, üzmezse işlerin yolunda gideceğini, yoksa şaşırıp kendi aleyhinde yanlış bir şey söyleyebileceğini anlattım. Anladı beni, yatıştı. Çok akıllı, iyi yürekli bir kız doğrusu. Elimi öptü, seni sordu. Onu düşünmemeni, içinin rahat olmasını söyleyeyim diye yolladı beni buraya. Hemen gidip senin de yatıştığını söylemem gerekiyor ona. Hadi bırak artık üzülmeyi, anlayışlı ol biraz. Ona karşı suçluyum, dinine bağlı bir kız. Evet baylar, iyi yürekli, tertemiz bir insandır o. İçinin rahat olacağını söyleyeyim mi ona, Dimitri Fyodorovic?" Temiz yürekli ihtiyar sürekli konuşuyordu. Grushenka'nın duyduğu acı ruhuna işlemişti. Gözlerinde yaşlar parlıyordu. Mitya ayağa fırlayıp yanına koştu. "Kusuruma bakmayın baylar, bağışlayın," diye haykırdı. "Melek gibi bir insansınız Mihail Makarovic, melek gibi. Onun adına teşekkür ederim size. İçim rahat olacak, neşeleneceğim. Onun yanında sizin gibi melek ruhlu bir insan olduğunu bildiğim için neşeleneceğimi, hatta gülmeye başlayacağımı söyleyin ona. Çabucak bitireceğim işimi, serbest olur olmaz onun yanına koşacağım, beklesin beni." Birden savcıyla sorgu yargıcına döndü. "Baylar, şimdi her şeyi anlatacağım size, hiçbir şey saklamayacağım. Hemen bitirelim işimizi, neşeyle bitirelim. Sonunda neşelenmeyecek miydik? Bu kız gönlümün sultanıdır baylar. İzninizle önce bunu söyleyeyim. İyi insanlar arasında bulunduğumu görüyorum çünkü. Gözümün nuru, her şeyimdir o benim. Nasıl bağırdığını duydunuz mu? Ölüme de olsa onunla birlikte gideceğim. Oysa ben ne verdim ona? Benim gibi baldırı çıplağın, iğrenç suratlının biri, onunla Sibirya'ya sürgüne gidilecek kadar sevilmeye değer mi? Demin benim için ayaklarınıza kapandı. Oysa mağrurdur, gururuna çok düşkündür. Suçsuzdur o. Şu anda ona tapmam, onsuz yaşayamayacağımı haykırmam da ne yaparım? Ah baylar, bağışlayın beni. Ama rahatladım artık, rahatladım." Sandalyeye çöktü, elleriyle yüzünü kapayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Hemen toparladı kendini. Yaşlı emniyet müdürü, savcı, sorgu yargıcı sevinçliydiler. Sorgunun şimdi değişeceğini, bambaşka bir yön alacağını sanıyorlardı. Emniyet müdürü gittikten sonra bayağı neşelenmişti Mitya. "Emrinizdeyim artık baylar, tamamen emrinizdeyim. Ah şu gereksiz ayrıntılar olmasa ne güzel anlaşırdık sizinle. Gene ayrıntılara geliyorum. Emrinizdeyim baylar. Ama önce şunu söyleyeyim. Birbirimize inanmazsak bu işin sonu gelmez. Sizin iyiliğinizi düşünerek söylüyorum. Başlayalım baylar, başlayalım artık. Yalnız ruhumun derinliklerinde olur olmaz şeyler aramayın. Yalnızca gerçeklerden söz edelim. O zaman hemen yanıtlarım sorularınızı. Gereksiz ayrıntıların cehennemin dibine kadar yolu var." Sorgu yeniden başladı. 4. İkinci acı. Nikolay Parfenovich açık gri, patlak iri, çok ilerlemiş miyop gözlerinde, gözlüklerini biraz önce çıkarmıştı, bir sevinç pırıltısı, canlı bir tavırla başladı. "Bu iyi niyetinizle bizleri ne çok sevindirdiğinizi bilemezsiniz Dimitri Fyodorovic. birbirimize inanmamız konusunda da çok doğru söylediniz. Bu gibi önemli durumlarda karşılıklı güven olmazsa işin içinden çıkılamaz. Suçlu olduğu sanılan kimsenin kendini temize çıkarması buna bağlıdır. Elimizden gelen her şeyi yapacağız biz. Şu dakikaya kadar da yaptığımızın farkındasınız sanırım. Birden savcıya döndü. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz değil mi İpolit Kirilovich? Savcı Nikolay Parfenovich'in coşkunluğuna oranla çok daha soğukkanlı da olsa elbette dedi. Şunu da söyleyeyim ki kentimize yeni gelen Nikolay Parfenovich göreve başladığı günden beri İpolit Kirilovich'e sonsuz bir saygı hatta yakınlık duyuyordu. Değeri bilinmeyen İpolit Kirilovich'imizin insan ruhunu çok iyi bildiğine, ince zekasına bütün kalbine inanan belki de tek insan Nikolay Parfenovich'ti. Daha Petersburg'dayken duymuştu onun üzerine anlatılanları. Üstelik değeri bilinmeyen savcımızı yürekten seven tek insanın da gene Nikolay Parfenovich olduğu sonra anlaşıldı. Buraya gelirlerken yolda cinayet üzerine konuşmuş, aralarında bir takım kararlar almışlardı. Şimdi de Nikolay Parfenovich, Mitya'yı sorguya çekerken, oynak zekasıyla meslektaşının yüzündeki en küçük bir değişikliği yakalıyor, bir sözcüğünden, bakışından ne demek istediğini anlıyordu. Mitya heyecanlı, "Baylar," dedi, "izin verin her şeyi sırasıyla anlatayım size, yalnız sözümü kesmeyin." "Çok güzel, çok güzel, teşekkür ederim. Yalnız anlatmaya geçmeden bizce pek önemli bir konuyu, dün akşam arkadaşınız Pyotr İliç Perhotin'den tabancalarınızı rehin bırakarak aldığınız 10 rubliyi açıklasanız bana iyi olacak." "Tabancalarımı rehin bıraktım efendim, 10 ruble karşılığında rehin bıraktım. Ne var bunda?" "Kente döner dönmez tabancalarımı Pyotr İliç'e götürdüm." "Kente döner dönmez mi? Nereye gitmiştiniz?" "Gittim baylar, 40 verst yol gittim. Haberiniz yok bundan." Savcıyla Nikolay Parfenovich bakıştılar. "Dün yaptıklarınızı sabahtan başlayarak sırasıyla anlatsanız nasıl olur? Söz gelimi niçin nereye gittiğinizi, ne zaman kentten ayrılıp ne zaman döndüğünüzü anlatın." Mitya güldü. "Baştan sorsaydınız ya bunu. Doğrusunu isterseniz dün sabahtan değil, ta evvelki gün sabahtan başlamalıyım. Nereye niçin gittiğimi ancak o zaman anlayabilirsiniz." "Baylar, evvelki gün önce tüccar Samsonov'a gittim. En güvenilir karşılıklar göstererek 3000 ruble borç istedim ondan. Birden ihtiyacım oldu işte, birden." Savcı kibar bir tavırla araya girdi. "İzninizle sözünüzü keseceğim. Niçin 3000 ruble gibi büyük bir paraya birden ihtiyacınız oldu?" "Baylar, gereksiz ayrıntılara girmeyecektik hani. Nasıl, ne zaman, niçin, o kadar değil de bu kadar, daha bir sürü ıvır zıvır. Böyle gidersek 3 ciltte bitmez anlatacaklarım. Ayrıca bir de ön söz ister." Mitya, gerçekleri olduğu gibi anlatmak isteyen, iyi niyetli bir insanın içten ama sabırsız senli benliliğiyle konuşuyordu. Birden toparladı kendini. "Baylar, tekrar rica ediyorum, ileri geri konuşmamı bağışlayın. Gene söylüyorum, inanın ki sizlere sonsuz saygım var, durumun da farkındayım. Sarhoş olduğumu da sanmayın, ayıldım. Zaten sarhoş olsam da bir şeyi değiştirmezdi bu. Ben de türküde anlatılan köylüye benzerim. Ayıldım, kendime geldim, aptallaştım. İçtim, kendimi kaybettim, akıllandım." "Ha ha, ama görüyorum ki durum açıklığa kavuşmadan sizinle şaka etmem doğru olmayacak baylar. Haddimi bilmeliyim. Şu anda aramızdaki farkı biliyorum. Ne olursa olsun karşınızda bir sanık olarak bulunuyorum. Sizlerle bir olamam. Sizlerin göreviniz de beni yargılamaktır. Grigori'nin kafasına vurduğum için omzumu okşamayacaksınız elbette. İhtiyar bir adamın kafasını parçalayana ceza vermemek olmaz doğrusu. Sanırım 6 ay 1 yıl tıkarlar beni içeri. Ama haklarımı elimden almazlar değil mi savcı bey? Evet, aramızdaki farkı anlıyorum. Ama şunu da kabul edin ki böyle sorularla Tanrı'yı bile şaşırtırsınız siz. Nereye, niçin, ne zaman, nasıl gittin? Böyle olursa şaşırırım elbette. Siz de fırsat bu fırsattır der, ağzımdan çıkanı hemen geçiriverirsiniz kağıda. Olmaz böyle. Hiçbir şey elde edemeyiz. Anlatmaya yalanla başlamışsam öyle de bitiririm. Siz de okumuş soylu insanlar olarak ses çıkaramazsınız. Bir dileğim daha olacak. Bu beylik sorgu usulünden de vazgeçin. Önce son derece önemsiz bir sorudan başlamak. Söz gelişi, sabah saat kaçta kalktın, kahvaltıda ne yedin, nasıl tükürdün? Suçlunun dikkatini dağıttıktan sonra birden onu gafil avlayacak soruyu soruvermek. Kimi öldürdün, kimi soydun? Haha, beylik usulünüz budur sizin. Bütün kurnazlığınız bundadır. Bu çeşit sorularla köylülerin dikkatini dağıtabilirsiniz ancak benim değil. Bu işlerden anlarım ben. Ben de çalıştım aynı işte çünkü. Hahaha. Son derece içten bir tavırla sorgu yargıcının ve savcının gözlerinin içine baktı. Kızmayın baylar, küstahlığımı bağışlayın. Bunu Mitya Karamazov söylediğine göre bağışlayabilirsiniz demektir. Aklı başında bir adam söyleseydi bağışlamamanız gerekirdi. Ama Mitya söyleyince iş değişir. Haha. Nikolay Parfenoviç de güldü. Savcı ise gülmüyor, Mitya'nın en küçük bir sözcüğünü, hareketini, yüzündeki bir kas kıpırdanışını kaçırmak istemiyormuş gibi dikkatle bakıyordu ona. Nikolay Parfenoviç hala gülerek, ''Ama biz sabah kaçta kalktınız, kahvaltıda ne yediniz?'' gibi şaşırtıcı sorulardan değil, en önemli konudan başladık dedi. ''Anlıyorum, anladım ve beğendim. Şu anda bana gösterdiğiniz en soylu, ruhlara özgü, iyi yürekliliği daha da çok beğeniyorum. Üç soylu kişi bir araya geldik burada. Soylulukta onur bağlarıyla birbirine sıkı sıkı bağlı, aydın, kibar insanların karşılıklı güvenine dayanmalı ilişkilerimiz. Durum ne olursa olsun şu anda, gururumun bir paralık olduğu şu anda, sizleri en candan dostlarım saymama izin verin. Bundan sizin için utanılacak bir şey yok değil mi baylar? Yok. Nikolay Parfenoviç ağırbaşlı, asla dedi. Çok güzel söylediniz bunu Dimitri Fyodorovich. Mitya heyecanlı, şu gereksiz ayrıntıları bırakalım baylar diye bağırdı. Yoksa ipin ucunu kaçıracağız öyle değil mi? Birden savcı karıştı söze Mitya'ya. Öğüdünüze uyacağım dedi. Ama sorduğum sorudan gene de vazgeçmeyeceğim. 3000 ruble gibi büyük bir paraya niçin ihtiyacınız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Niçin mi ihtiyacım oldu? Borcumu ödemek için. Kime? Bunu söylemeyeceğim baylar. Bakın, elimden gelmediği, cesaret edemediğim, korktuğum için söylemediğimi sanmayasanız sakın. Son derece basit, önemsiz bir şeydir bu çünkü. Prensiplerimle uyuşmadığı için söylemem. Özel hayatıma kimsenin girmesine izin vermem. Prensibimdir bu benim. Sorunuz esasla ilgili değil. Esasla ilgili olmayan her şey de özel hayatımla ilgilidir. Borcumu, şeref borcumu ödeyecektim. Ama kime ödeyeceğimi söylemem. Bunu yazalım dedi savcı. Lütfen söylemeyeceğim diyor yazın. Bunu söylemeyi kendim için bir küçüklük saydığımı da yazın baylar. Acele etmeyin. Zamanımız bol nasıl olsa. Savcı aşırı ciddi bir tavırla, izninizle bir kez daha anımsatayım size sayın bayım dedi. Sorduğumuz soruları yanıtlamak zorunda değilsiniz. Bizim de şu ya da bu nedenle yanıt vermek istemezseniz sizi zorlamaya yetkimiz yoktur. Bütünüyle sizin elinizde olan bir şeydir bu. Yalnız bizim görevimiz böyle bir olayda herhangi bir açıklamadan kaçınmakla kendi kendinize ne büyük bir kötülük etmiş olacağınızı gözünüzün önüne sermektir. Şimdi anlatın lütfen. Mitya kendisine yapılan uyarmadan biraz bozulmuş. Baylar dedi, darılmadım ki ben. Bakın baylar, önceki gün para istemeye gittiğim Samsonov var ya, Mitya'nın okuyucunun bildiği şeyleri anlatmasını burada ayrıntılarıyla bir kez daha yineleyecek değiliz elbette. son derece acele ediyor, öte yandan her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya dek de anlatmak istiyordu. Anlattırdıkları özetlenerek yazıldığı için arada bir durduruyorlardı onu. Dimitri Fyodorovich'in canı sıkılıyordu buna ama gene de susuyor, bekliyordu. Kızmasında da bir içtenlik, candanlık vardı. Doğrusu arada bir, insaf artık baylar, bu kadarı Tanrı'nın bile tepesine attırır. Ya da, baylar canımı boşu boşuna sıktığınızın farkında mısınız diye bağırdığı oluyordu. Ama candan coşkunluğunu gene de yitirmiyordu. Önceki gün Samsonov'un ona ettiği oyunu anlattı. Samsonov'un onu aldattığından kuşkusu yoktu artık. Sorgu yargıcıyla yargıç, Mitya'nın yol parası yapmak için saatini 6 rubleye satmasıyla, sorgu yargıcıyla savcı yeni öğreniyorlardı bunu. Pek ilgilendiler. Mitya'yı şaşırtmıştı bu aşırı ilgi. Düne kadar Mitya'nın meteliksiz olduğunu gösteren ikinci delil olarak yazdılar bunu. Mitya'nın yüzü gittikçe bulutlanıyordu. Liagava'ya gitmesini, orman bekçisinin evinde geçirdiği geceyi ve benzeri anlattıktan sonra kente dönüşüne geldi. Arkasından hiç kimse bir şey söylemeden Grushenka'yı kıskanmasının ona verdiği acıları inceden inceye anlattı. Sessizce, dikkatle dinliyorlardı onu. Özellikle Grushenka'nın Fyodor Pavlovich'e gitmesine engel olmak için Mitya'nın arkada Maria Kondratyevna'nın bahçesinde bir gözetleme yeri edindiğiyle, Smerdyakov'un ona haber taşıdığıyla ilgilendiler. Yazdılar bunu. Kıskançlığından büyük bir heyecanla söz ediyordu Mitya. En içten duygularını açığa vurmaktan sıkılmasına karşın, kendini temize çıkarmak için sıkılma duygusunu bastırdığı belliydi. O anlatırken sorgu yargıcının, özellikle savcının üzerinden ayırmadıkları bakışlarındaki duygusuz sertlik sonunda iyice şaşırttı onu. Şöyle geçiriyordu içinden: daha birkaç gün önce beraber kadın kız üzerine bir sürü gevezelik ettiğimiz şu çocuk Nikolay Parfenoviç de, şu hastalıklı savcı da bunları anlatmama değmezler. Rezalet. Düşüncesini bir şiirle bağladı: sabret, uslan, sus. Ama sonunda anlatmayı sürdürmek için topladı gücünü. Hohlakova'nın evinde olanlara geçince yeniden neşelendi. Hatta bu hanımın başından geçmiş, konuyla uzaktan yakından bir ilgisi olmayan bir olayı anlatmaya başlamıştı ki, sorgu yargıcı durdurdu onu, kibar bir tavırla konuya dönmesini söyledi. Düştüğü umutsuzluğu anlatıp Hohlakova'nın evinden çıkarken, birisini öldürüp 3000 rublesini almayı bile düşündüğünü söylediğinde gene durdurdular onu, bunu da yazdılar. Mitya sesini çıkarmadı. Sonunda Grushenka'nın onu aldattığını, Samsonov'un evinde gece yarısına dek oturacağını söyleyip hiç oturmadan çıktığını öğrenmesine geldi. Tam burada şu Fenya'yı o anda öldürmediysem zamanım olmadığı için öldürmemişimdir baylar diye haykırdı. Bunu da dikkatlice yazdılar. Mitya canı sıkkın anlatıyordu. Babasının bahçesine koşmasına gelmişti ki sorgu yargıcı birden durdurdu onu. Kanepenin üzerinde hemen yanında duran çantasını açtı, içinden pirinç bir havaneli çıkarıp Mitya'ya gösterdi. Bunu tanıyor musunuz? Mitya yüzünü buruşturarak gülümsedi. Elbette, tanımaz olur muyum hiç? Verin bakayım. Aman canım, istemez. Bunu unutmuştunuz. Hay Allah, sizden sakladığımdan değil. Onu atlarsam hiçbir şeyi anlatamam zaten, değil mi? Aklımdan çıkmış. Bu havanelini nereden aldığınızı anlatır mısınız lütfen? Elbette. Mitya havanelini mutfaktan nasıl kapıp koşarak çıktığını anlattı. Pekala, elinizde böyle bir silahı alırken niyetiniz neydi? Niyetim mi? Niyetim falan yoktu, öyle kaptım onu. Bir niyetiniz yoktuysa niçin aldınız öyleyse? Mitya'nın canı fena halde sıkılmaya başlamıştı. Çocuğun yüzüne dik dik baktı, kötü kötü gülümsedi. Kıskançlığını bu adamlara öylesine içtenlikle anlattığı için gittikçe daha çok utanıyordu kendi kendinden. Birden Bırakın havan elini dedi. Nasıl isterseniz öyle olsun. Köpeklerden kendimi korumak için almış olabilirim. Karanlıkta. Ne olur ne olmaz diye aldım. Karanlıktan böylesine korktuğunuza göre geceleri evden çıkarken her zaman böyle bir şey alır mısınız elinize? Mitya iyice sinirlenmişti. Sıktınız artık diye bağırdı. Sizinle konuşulmaz baylar. Yüzü öfkeden kıpkırmızı yazıcıya döndü. Öfkeli bir sesle ekledi. Yaz, hemen yaz. Babam Fyodor Pavlovich'i öldürmek için aldım havan elini. Başına vurarak öldürmek için. Sonra sorgu yargıcıyla savcıyı yukarıdan aşağı süzdü. Tamam mı baylar? Keyfiniz yerine geldi mi? Savcı soğuk bir sesle, bize kızdığınız, sizce gereksiz olan, oysa aslında pek önemli ayrıntılara girmemize, canınız sıkıldığı için böyle söylediğinizin farkındayız dedi. İnsaf edin baylar. Evet aldım havan elini. Peki böyle durumlarda bir şeyi niçin alır insan? Nedenini bilmiyorum. Kaptığım gibi koşarak çıktım. Hepsi bu kadar. Ayıp artık. Pason. Yoksa yemin ederim anlatmayacağım. Dipnot yeter. Mitya böyle söyledikten sonra dirseklerini masaya dayayıp eliyle çenesinin altına destek yaptı. Savcıyla sorgu yargıcına yan dönmüş, öfkesini bastırmaya çalışarak duvara bakıyordu. Ayağa kalkıp ölüm cezasına çarptırsalar bile artık konuşmayacağını, bir sözcük söylemeyeceğini haykırmamak için zor tutuyordu kendini. Birden döndü. ''Bakın baylar'' dedi, ''bir şey söyleyeceğim size. Sizi dinlerken sık sık gördüğüm bir düş geldi aklıma. Pek sık görürüm bu düşü. Korktuğum, ölesiye korktuğum birisi karanlıkta kovalıyor beni, arıyor. Ben de kapıların, dolapların arkasına saklanıyorum. Alçakça, hiç sıkılmadan saklanıyorum. Önemli olan da nereye saklandığımı onun çok iyi bildiğidir. Ama bana eziyet etmek için mahsus bilmiyormuş gibi davranıyor, korkum haz veriyor ona. Şimdi siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, ondan farkınız yok. Böyle düşler mi görüyorsunuz diye sordu savcı. Mitya anlamlı gülümsedi. Evet efendim, bunu da yazmak istemez miydiniz acaba? Hayır yazmayacağız ama pek ilginç bir düş doğrusu. Artık düş değil. Şimdi gerçek oluyor bu baylar. Ben bir kurt, siz bir avcısınız. Kurdu kapana kıstırmaya çalışıyorsunuz. Nikolay Parfenovich son derece yumuşak bir sesle, ''Böyle bir benzetmeyi boşuna yapıyorsunuz.'' dedi. Öfkeli çıkışından sonra besbelli biraz yatışan, yavaş yavaş deminki içten tavrını takınan Mitya birden parladı. ''Boşuna değil baylar, hiç de boşuna değil.'' Sorularınızla işkence etmekten zevk duyduğunuz bir suçluya ya da sanığa inanmayabilirsiniz. Ama dürüst, içi en soylu duygularla dolu bir insana, kendime güvenerek haykırıyorum bunu, olmaz bu. Böyle bir insana inanmamak olmaz. Hakkınız bile yoktur buna. Ama, sus kalbim, sabret uslan sus. Mitya bir an sustuktan sonra üzgün bir tavırla, ''Anlatayım mı?'' diye ekledi. ''Nikolay Parfenovich, lütfen'' dedi. 5. Üçüncü acı. Mitya gerçi sert bir tavırla konuşmaya başlamıştı ama hiçbir şeyi unutup atlamamaya şimdi daha çok çalıştığı belliydi. Babasının bahçe duvarından bahçeye nasıl atladığını, pencerenin dibine kadar nasıl yürüdüğünü, orada olanları anlattı. Grushenka'nın içeride olup olmadığını, öylesine merak ettiği o dakikalarda, onu heyecanlandıran, huzursuz eden duygularını bir bir anlattı.